Ayrım 16.
Yüksek kütlelerin hapsettiği küçük ahşap evleri, tek selbili mezarlıkları, yıkılmış duvarların kenarında büyümüş çimenleri, otları ve çiçekleri meşruten tahliye ettim. Kıyıları kapatan yüksek duvarlı yığınları denize ittim. İçindekilerin akıbetinden bir haber alınamadı. İki yanı keskin kılıcımı iki yana da salladım. Hürriyet ve istibdadı birlikte yürüttüm. Kahvelerde, dairelerde, üniversitelerde ve özellikle dolmuşla yapılan yolculuklarda ele alınan bütün meseleleri çözümlediğim için bu gibi sohbetleri kesinlikle yasakladım. Taşıt araçlarında şoförle konuşarak bütün meselelerde onu haklı çıkaran yolcuları tutukladım. Ülkeyi baştan başa dolaştım. Yıkmakla başa çıkamayacağımı anlayınca büyük kumandanlara istifamı verdim. Bilge terliklerine uzandı, ayağa kalktı. Mavi dumanlı havayı yararak geçti. Tepsinin içine izmarit dolu sigara tablalarını koydu. Bir iki parça kül havaya savruldu. Sonra gitti, balkon kapısını araladı. Kapı perdenin basıncıyla biraz sallandı. Hiçbir şeyin önemi yok. Geriye biraz izmarit kaldıktan sonra. Sonunda temiz havaya dönülür. Dışarıda güzel bir hava var dedi Bilge. Yıldızlar var. Çıkıp biraz yürümek ister misin? Çıkalım diye mırıldandı Hikmet. Boş bir kibrit kutusunu tırnağıyla çizmeye başladı. Havanın dışarıda soğuk olup olmadığı soruldu Hikmet'e. Kalın giyinmeyi tavsiye etti. Bilge kalıntıları kavradığı gibi bir çırpıda mutfağa götürdü. Hikmet de vazoyu sehpanın üzerindeki eski yerine koydu. Konuşurken fark etmeden ucunu kıvırmış olduğu halıyı düzeltti. Elbisesinin üzerindeki külleri üfleyerek temizledi. Elbiseden uzaklaşan küller tembelce oraya buraya kondular. Bir sonuca varmadan dağılan binlerce konuşmanın acısı çöktü içine. Ölü doğduğu için, kimsenin içine işlemediği için hemen unutulan binlerce sözün ağırlığını duydu. Bilge beni ne yapsın? Ben kendimi ne yapacağımı bilmiyorum ki. Taze bir havayla girdi Bilge içeri. Giyinmişti. Ben 1000 yıl bu durumda kalırdım. Bilge'ye baktı. Bir zamanlar aklında kalan bir iki elbisesi vardı Bilge'nin. Kürk yakalı, mavi bir palto, siyah bir elbise. Kim bilir ne oldu? Yavaşça doğruldu, isteksiz adımlarla kirli pardösüsüne doğru yürüdü. Sokağa çıktıklarında kapanan iki kapının sesi kaldı yalnız aklında. Biri hafif, biri sert. Bir su birikintisinin üstüne basmadan geçtiklerini hatırladı sonradan. Bir şeye şaştı galiba, çöp tenekesinden fırlayan kediye. Bir süre iki yanına baktığına göre caddenin birinde karşı kaldırıma geçmiş olmalıydılar. Kimseyi hatırlamadığına göre sokaklar boştu herhalde. Pencerelerdeki ışıklara da baktı galiba. Onlara her zaman bakardı. Havadan sudan da konuşmadılar. Nereye gidelim de demediler. Ne düşüneceğini, ne diyeceğini bilemeyen insanlar gibi de değillerdi ki. Hava soğuk bile demediler birbirlerine. Binalara yakın yürümüş olmalılar ki zemin kat duvarlarının mermerlerini hatırladı Hikmet sonradan. Uzun süre konuşmadıklarına göre içlerinden bir şeyler geçiriyorlardı herhalde. Hikmet sonradan bunu da düşündü. Bilge ile yürürken bilemediği birçok şeyi sonradan da bilemedi. Mesela yıldızlara baktığını hatırlıyordu. Peki binalara neden öfkelenmişti sonra? Oysa sigara tablaları odadan çıkarılırken yatıştığını hatırlıyordu. Bilge'nin teklifiyle sokağa çıktıklarını da aklından geçirmiş olmalıydı. Bu düşünce ona muhakkak biraz heyecan vermişti. Korkulu bir heyecan, içinde yanılma payı büyük olabilen bir heyecan. Belki de heyecanlandığını düşünmeye korkmuştu. Gene korkudan Bilge'nin ona sokulduğunu hissederek durumu kolayca açıklamak için hava soğuk diye düşünmüştü. Sonra neden ana caddeden sapmışlardı peki? Hem de Bilge'nin sokağına çıkmadığını çok iyi bildikleri bir sokağa girmişlerdi. İşte tam o sırada binalara öfkelenmeye başlamıştı. Ana caddeye dönmüşlerdi yeniden. Demek bazı şeyler düşünüldüğü gibi sonuçlanmamıştı. Bilge birden utanmış mıydı? Yani Bilge mi sürüklemişti o karanlık sokağa onları? Belki de Bilge gereken cesareti veremediğini düşünmüştü Hikmet'e. Ya da Hikmet birden Bilge'nin utandığını ve sokaktan çıkmak istediğini anlamıştı. Evden çıkarken yarım kalan öfkesine sığınmakla bütün olup bitenleri anlamazlıktan gelmişti. Herhalde Bilge'nin bu kadar yakınında olmasını yorumlamaktan daha kolay bir işti öfkelenmek. Öfkelenip de binalara hemen saldıracak değildi ya. Oysa bu yakınlık hemen çözümlenmesi gereken bir meseleydi. Ah, bir bilebilseydi bütün bunları. İkisi de ellerini yana sarkıtmış yürüyorlardı. Ara sokaktan çıkarken sağ elini Bilge'ye dokunmak isteyen elini bütün gücüyle yumruk yaptığını hatırladı sonradan. Mermer kaplamalı zemin kat duvarına da aynı eliyle vurmuştu. Allah kahretsin. Bu davranış da çok çok kolaydı. İşte o zaman Bilge'yi istediğini ve bütün bunları korkusundan yaptığını sezmişti herhalde. Anlamasa da sezmişti. Sonra olaylar birden hızla gelişti. Bütün hepsini yıkmak istiyorum diye söylendi Hikmet. Yıkabilir miyim dersin? Gerçekten yıkmak istiyor musun? İstiyorum dedi. Çok istiyorum. Çok istersen olur dedi Bilge. İstersen yaparsın. Sen istersen yaparsın. Sen istersen her şeyi yaparsın. Karanlık sokağın başına gelmişlerdi gene. Köşeyi yavaşça dönerek sokağa girdiler. Bilge çok yakındı Hikmet'e. Köşeyi dönerken kolları birbirine çarptı. Sen istersen her şeyi yaparsın. Kısa bir sokaktı. Öteki ucu yaklaşıyordu. Yürüyorlardı. Hikmet boğuk bir sesle koluma girer misin lütfen dedi. Bilge hemen sokuldu. Başını Hikmet'in omzuna dayadı. Hikmet hafifçe eğilerek onu saçlarından öptü. Birbirlerine sarılarak yürüdüler. Hikmet durdu, eğildi ve Bilge'yi ağzından öptü. Bilge vücudunu ona doğru bastırdı. Bir parkın önüne geldiler. Kapının yanındaki ağaçların arkasında Bilge'ye sarıldı. Bilge kollarının bütün gücüyle onu sıktı. Bacaklarında genç kadının baskısını duydu. Onu iyice kendine çekti. Bilge'nin oh oh diyen nefesini duydu. Sonradan hiç unutamadığı bir iç çekmesi. Ayak sesleri duydular, ayrıldılar. Bir adam onları görmeden geçti. Bize gidelim diye fısıldadı Bilge. Babam burada değil. Konuşmadan yürüdüler. Bilge yumruk yaptığı elini Hikmet'in avucunun içine bırakmıştı. Hikmet ileriye bakıyordu görmeden. Kapıda Bilge anahtarları ona verdi. Dış kapıyı açmak biraz güç oldu. İçeri girince merdivenin ışığını yakmadan Bilge'yi bir daha öptü. Küçük hesaplar. Parkın kapısında da çevrene bakmıştın. Biliyoruz. Çok uzun süre beklemiş olmalıyız. Kirli pardösünü nasıl astığını hatırlamıyordu. Oturma odasına girmediklerini ve sarılarak yatak odasına doğru yürüdüklerini hatırlıyordu. Soyunmadan önce Bilge'nin eteğini kaldırarak ona sarıldığını hatırlıyordu. Soyunmak için ayrıldılar. Hikmet bir sandalyenin üstüne çöktü, Bilge'yi seyretti. Bilge ona arkasını dönerek hemen soyundu, çıplak kaldı birdenbire. Sonra yatağa uzandı. Onun çıplaklığı Hikmet'i telaşa düşürdü. Kemerini çözdü aceleyle ve ayağa kalktı. Ayakları ters dönmüş pantolonun içinde kalınca ayakkabılarını çıkarmadığını hatırladı. Pantolon, don, çorap ve pabuç ayaklarının dibinde birbirine karıştı. Elini paçasından içeri soktu, ayaklarını kurtardı. Yatağa bakmadı. Ayağa kalkarak yığını hafifçe itti. Bilge'nin çıplaklığını seyretti, kendi yarı çıplaklığından utandı. Üstünde kazağıyla garip bir durumu vardı. Yarı karanlıkta pencereye yansıyan görüntüsü, müstehcen fotoğraflardaki erkeklere benziyordu. Geriye sandalyeye döndü. Herhalde çok geç kalmış olmalıydı. Hemen gömleğinin yakasını ve kol düğmelerini çözdü. Büyük bir torbayı çıkardı başından. Ya Rabbi, ne kadar çok şey giymişti üst üste. Kısa bir süre bu çuvalın karanlığında kaldı. Sonra yerdeki yığının yanına bıraktı onları. Çekingen adımlarla yatağa yürüdü. Önce yanına yatmalıydı tabii. Aceleciliğinden utandı. Bilge ona yer verdi. Neredeyse teşekkür edecekti Bilge'ye. Here I come desene, şimdi olmaz. Kararsız kollarıyla ona sarıldı. Bilge ne kadar değişik kokuyordu. Tam çıplak olmadığını hatırladı birdenbire, saatini çıkardı. Sonra bir süre kendini unuttu. Kendisiyle birlikte kafasında daha önce yaşamış olduğu birçok Bilge'yi de unuttu. Evli Bilge, ayrılmış Bilge, genç kız Bilge, hizmetçi Bilge, fahişe Bilge, ihtiraslı Bilge, soğuk Bilge, 30 yaşında Bilge, 20 yaşında bilge, saf ve bilgisiz bilge, kurnaz ve baştan çıkarıcı bilge, karısının arkadaşı bilge, arkadaşının sevgilisi bilge, mutlu olduğu halde baştan çıkarılan bilge, mutsuz olduğu halde baştan çıkarılan bilge, kendiliğinden gelen bilge, zorla elde edilen bilge, öğrenci bilge, siyah çoraplı bilge, müdür hikmetin sekreteri bilge ve bütün kitapların bilgesi. Eski Hindistan'dan günümüze kadar gelmiş bütün sevişme oyunlarının bilgesi. İlk gece hangi bilge ile seviştiğini hiçbir zaman bilemedi. Bilgenin yanına tekrar uzandığı zaman genç kadının üstünden pencereye baktı. Karanlık camdan seyretti boşluğa düşen iki insanı. Elini uzattı, bilgeye dokundu. Beyefendi yapmayın deseydi bilge, ya da bana neden öyle sözler söylüyorsunuz gibi bir şey. Bütün bilgeler geri dönmüştü. Ya da eski bilgelerden biri sekreter sıfatıyla, canım daha yeni yattık sizde ne kadar. Sonra başka şeyler konuştular, geçmiş günlere döndüler. Sonra sigara içtiler. Sonra çıplak olduklarını fark etti Hikmet yeniden, bilgeye sarıldı. Sonunda bilgenin yanında yüzü koyun uzandı. Bittiği zaman arkasını dönen, iyi geceler dileyen erkeklerden nefret ederim. Daha önümüzde uzun bir karanlık var, daha yaşamalıyız, boşluğa düşmemeliyiz. Sevişmesek de düşmemeliyiz. 2 dakika sonra uykuya daldı. İkinci bölüm. 7. Sevgi vesaire. Sevgi Süleyman Turgut Bey'in kızıydı. Süleyman Turgut Bey elektrik mühendisiydi. Gençliğinde bugün büyük şehir sayılan fakat o zamanlar taşra diye adlandırılan bir yerde oturuyordu. İlk mektep muallimesi Leyla Nezihi Hanım'la da taşrada tanışıp evlenmişti. Süleyman Turgut Bey tahsilinin bir kısmını Berlin'de yapmıştı. Diplomasını ne surette aldığı pek belli değilse de bazılarına göre onu pek seven Nafa vekili Sunullah Bey'in Süleyman Bey'i de düşünerek açtırdığı kısa bir kursu bitirmişti sadece. Kendisini üniversite, karısını da lise mezunu sayardı. Leyla Hanım'ı müşterek aile dostları Miralay Nazım Bey'in evinde tanımıştı. Münevver bir tüccarın biricik kızı olan Leyla Hanım, Süleyman Turgut Bey ile tanıştığı sırada babasının mali vaziyetinin bozulması üzerine yerleşmek zorunda kaldığı küçük bir evde oturuyordu. Taşrayı da sevmiyordu. Evin geçimine yardım etmek gayesiyle muallim mektebinin imtihanlarını vererek bir ilk mektepte 2 sene kadar evvel çalışmaya başlamıştı. Daha evvel de bir Fransız mektebinden mezun olmuştu. O senelerin gözde mesleklerinden birine sahip sayılmamakla birlikte Nafa vekaletinde iyi bir mevkii olan ve ailesinden birkaç parça mirasa konan Süleyman Turgut Bey ile evlenmek, Miralay Nazım Bey'e göre Leyla Hanım için mükemmel bir izdivaç olacaktı. Ufak tefek solgun yüzlü Leyla Nezihi Hanım'la daha genç yaşta saçları iyice dökülmüş olan esmer ve iri yarı Süleyman Turgut Bey, Fransızca, Almanca, romantik, realist, taşralı, büyük şehirli, hastalıklı, sağlam, çekingen, atılgan, muğlak, kati gibi birçok bakımdan zıt kutupları temsil ediyorlardı. Leyla Hanım bu izdivacı hiç istememişti. Süleyman Turgut Bey çok istekli görünüyordu. Ve bu zıt kutupların telifini hepsinden daha çok Miralay Nazım Bey arzu ediyordu galiba. Nitekim düğünden hemen sonra yeni evlilerin yanından ayrılmaz olmuş, olur olmaz saatlerde yemeğe, yatıya taşınıp durmuştu. Hele tekaüttüğüne 8 ay kala, artık paşa olamayacağı endişesine kapılınca, zamanın Nafa vekiliyle arası iyi olan Süleyman Turgut Bey'in başının etini yiyerek, Süleyman Turgut Bey, Nafa vekiliyle arası iyi olan Milli Müdafaa Vekili Tavassut'unu temin maksadıyla gece yaralarından sonra bile Süleyman Bey'i rahatsız etmeye başladı. Ortalıkta lafı geçmemekle birlikte Süleyman Turgut Bey'in evliliğine tavassut etmiş olduğu için sanki onun da kendisine paşa olması hususunda bir tavassutta bulunmasının icap ettiği gibi bir şeyler ima etmeye çalıştığı anlaşılıyordu. Halbuki artık bu izdivacın ilk büyüsü çoktan sona ermiş ve Süleyman Turgut Bey beceriksizliği ve büyük şehirli tavırları yüzünden karısına tarizlere başlamıştı ama Leyla Nezihi Hanım Almış olduğu terbiye sebebiyle bu vaziyeti Miralay Nazım Bey'e katiyen açamıyordu. Sevgi 1 yaşındaydı. Tek katlı büyük bir evde oturuyorlardı. Süleyman Turgut Bey mimarlığa da meraklı olduğu için tanıdığı bir kalfaya kendi zevkine göre yaptırmıştı evini. Aslında Süleyman Bey mimar olmak istiyordu. Fakat Almanya'ya devlet hesabına ve münhal bulunan tek elektrik mühendisliği bursunu kazanarak gidebildiği için Berlin'deki büyük binaları hayranlıkla seyretmekten ve bazı kitapların fotoğraflarına bakmaktan başka mimarlıkla ilgili bir çalışma yapmamıştı. Evi 6 metre yüksekliğinde büyük odalar ve salonlarla doldurmuştu. Kapının önündeki sundurmayı Bergama'nın girişindeki saçağı süsleyen sütunlar taşıyordu. Yalnız yekpare mermer bulmanın müşkilatı sebebiyle sütunlar ahşaptan yapılmıştı. Sundurmanın gerisindeki ön cephe kısmı azamıyla baklava şeklindeki renkli arnuvo camlardan meydana geliyordu. Süleyman Turgut Bey evini bütün ayrıntılarıyla anlatmayı pek severdi. Marsilya tipi kiremitler girişin haşmetini her ne kadar gölgeliyorsa da sarmaşıkların 3 seneye kalmadan bu uygunsuzluğu örteceği tahmin ediliyordu. Daha evin temelleri atılırken getirilen mermerlerin Bergama tipi sütunlarda işe yaramayacağı anlaşılınca bütün ev, salonlar ve odalar dahil beyaz mermerle kaplanmıştı. Evin muhtelif yerlerinde büyük kömür sobaları yakılmakla birlikte bu mermerler yüzünden taşranın kışı evde bütün soğukluğuyla hissediliyordu. Leyla Nezihi Hanım daima üşüyordu. Onu büyük berjer koltuklardan birine gömülerek şalına sarılı bir vaziyette gören Süleyman Turgut Bey gülümsemekten kendini alamazdı. Sevgi daha 1 yaşındayken karısının bu müdafaasız ve zavallı vaziyetine sadece gülümserdi. Yıllar geçtikçe bu tebessüm yerini istihzaya bıraktı. Sonra da karakterinde zamanla müspet bir inkişaf kaydedemeyen bütün evli erkekler gibi Süleyman Turgut Bey'in de şahsiyetinin tek renkli tarafı cimriliği olmaya başlayınca sobaların sayısı azaldı. Leyla Hanım da bu yüksek tavanlı ve beyaz mermerli evde omuzlarına daha çok sayıda şallar örterek babasının evinden getirmiş olduğu Avrupa malı battaniyeyi bütün kış müddetince sarınarak elinden düşürmediği Fransızca romanlar arasında gittikçe küçüldü. Sevgi 5 yaşına basmıştı. Süleyman Turgut Bey ciddi bir adamdı. Karısına takılmasının dışında onun tebessüm ettiğini pek gören olmazdı. Süleyman Turgut Bey eviyle de ciddi bir şekilde uğraşırdı. Mermerleri cilalatır, sütunları boyatır. Kaç yıldır bir türlü yaptıramadığı ve cimriliği yüzünden gittikçe yaptırmaktan vazgeçtiği, fakat resimlerini durmadan değiştirerek çizdiği ve büyük salonun duvarında kocaman bir delikten ibaret olan şöminesiyle ilgili planlar kurardı. Deliğin önü Sevgi 3 yaşındayken uygun bir karton parçasıyla kapatıldı. Süleyman Turgut Bey şömine için sevdiği renkte bir mermer bulamıyordu. Leyla Hanım'ın bu konudaki çekingen alayları homurtuyla karşılanıyordu. Osmanlı ve gotik tarzı mimarilerini telif edebilecek bir şömine detayı çizmek, Süleyman Turgut Bey'in kafasını ciddi bir şekilde işgal ediyordu. Sevgi babasından ciddiyeti, annesinden de üşümesini aldı. Tüylü ve insanın bütün vücudunu saran büyük şalları vitrinlerde her zaman hayranlıkla seyretti. Babasından aynı zamanda belki de tereddüt ve hafif bir cimrilik aldığı için çoğu zaman sadece seyretmekle yetindi. Üşümesiyle babasına karşı bir davranışta bulunduğu sanıldığından Süleyman Turgut Bey 6 yaşından sonra Sevgi'yi de Leyla Hanım gibi görmeye başladı. Uzun kış gecelerinde büyük salonun koltuklarına birer tesbih böceği gibi büzülmüş bu iki cansız varlığı seyretmeye tahammülü olmadığı için evde oturamaz oldu ve Sevgi 7 yaşına basmadan Leyla Nezihi Hanım'ın tabiriyle sokak dişilerine dadandı. Annesinin uzun şallarıyla ayak bileklerine kadar örtünen Sevgi, soğuk mermer denizinin ortasındaki koltuğunda annesinden Fransızca öğrendi ve babası onu ilk mektebi bitirince İngilizceyi iyi öğrettiği söylenen yabancı bir okula yazdırdı. Sevgi itiraz etmedi. Yalnız mektebe başlamadan 2 gün önce gece yatağına yatarken annesinin babasından daha çok yaşaması için yarısı Fransızca bir dua okudu. Piyano dersinden de fazla masraf olduğu esbab-ı mucibesiyle vazgeçildiği gün gene sesini çıkarmadı. Piyanonun üzerindeki ellerine bakarak bir süre düşündü. Ellerini ve ayaklarını çirkin buldu. Erkeklerin onu beğenmeyeceğini, hiçbir zaman evlenemeyeceğini düşündü. Odasına gitti ve yatağının altında sakladığı ruju renksiz dudaklarına ilk defa sürdü. 12 yaşındaydı. Babasından ilk tokadı aynada kravatını bağlayan bir Süleyman Turgut Bey'i seyrederken yedi. Süleyman Turgut Bey gece dolaşmalarından birinde sokak dişilerinden biriyle buluşmak için çıkmak üzereydi. Kızının gözlerinde babasının nereye gittiğini bilen, mahzun ve küçümsemeye kararlı bir ifade gördü aynadan. Süslenişiyle kokular sürünüp ipek gömlekler giymesiyle alay edildiğini, durgun ve donuk bir istihza ile karşılandığını sezdi. Üşüyen yaratıkların soğuk istihzası. Annesinin gözleri. Sobaları kaldırtarak bizi üşüten bir cimrinin sokak kadınlarına para yedireceğine inanmıyorum gözleri. Sen ciddi görünüşlü, gülünç bir çapkınsın gözleri. Aynadan kızına baktı. Diz kapaklarını örten kalın çirkin çoraplar giymiş, kalın ayakkabılar. Erkeğe benziyor. Annesinin elbisesinden bozma, bol bir entari. Sizin şıklığınızla alay ediyorum baba kılığı. Birden elini kaldırdı Süleyman Turgut Bey. Boşuna atılmış bir tokat. Gözler aynı gözler. Sevgi ağlamadı. Süleyman Bey bir türlü yapılamayan şöminesinin, saçsız başının, Almancayı 3 senede unutmasının ve daha bir sürü gülünçlüğünün şuurunu yaşadı bu gözlerde. Sevgiye bakmadan odadan çıktı. Babası bir ahlak düşkünüydü sevgiye göre. Tanıdıkları da gülünç ve beceriksiz insanlardı. Sevgi bütün bu özelliklerden nefret etti. Çok üşüdüğü için ve güzel olmadığı için ve daima o sırada söylenecek sözü hemen bulup söyleyemediği için kendinden de zaman zaman nefret etti. Çevresinde beğenmediği şeylerin değişmesini, beğenmediği insanların ceza görmesini bekledi. Miralay Nazım Bey, annesinin evlenmesinde meşrum bir rol oynadığı halde, babasının bir zamanlar Leyla Hanım'la evlenmeyi hakikaten çok istemesinin bir bedeli olarak, Süleyman Turgut Bey'in Nafa vekiliyle kulüpte bilardo oynarken laf arasında bu mevzuyu açması ve Nafa vekilinin de bridge oynadığı sırada Milli Müdafaa vekilini ikinci vidoyu çekerken Deli Miralay'ın bu delice iptilasından bahsetmesi sayesinde tekaüttüğüne 3 ay 20 gün kala paşa oldu. Mermerlerin üstüne hiç olmazsa mantarlı muşamba kaplanması için annesinin Süleyman Bey'e yalvarmaları bir netice vermedi. Deli Nazım Paşa artık iyice kendinden geçtiği için eskiden gece 10'da gelirken 11.30'da görünmeye başladı. Evdeki düzen gittikçe gevşediği için artık sevgiyi eskisi gibi misafir gelince yatak odasına göndermedikleri için salonun bir köşesine sığınan genç kız ellerini sallayarak ve Leyla Hanım'ın sırtına vurarak konuşan Nazım Paşa'yı yüzünü buruşturarak dinledi. Nazım Bey de sevginin babası gibi dökülen ve beyazlaşan saçlarının boşluğunu doldurmak için pos bıyık bırakmıştı. Sevgi sobanın yanına oturur ve anlamakta güçlük çektiği matematik ya da fizik kitabına dalgın gözlerle bakardı. Soba çıtırdar, Nazım Paşa birden yerinden fırlayarak sevgiye doğru koşar ve ''Où est ton prince ma Cinderella?'' diye kulağına bağırırdı. Sevgi ihtiyarın yüzüne ümitsizlikle bakarak kitabı kapatırdı. Babası da ne fizikte ne de matematikte ona yardım etmiyordu. Bir iki kere sevgiyi çalıştırmak için masaya oturmuş, sonra terimleri anlayamadığını bahane ederek bırakmıştı. Matematik öğretilemezdi, bu bir kabiliyet meselesiydi. Annesi gibi onun da hesabı aklı ermiyordu. Babasını mahcup etmesi için Allah'a bütün gücüyle yalvardığı halde, İki dersten de ikmale kaldı. Karnesini aldığı gün odasına kapanıp saatlerce düşündü. Tepelerinde annesiyle onun bir uğursuzluk, bir lanet dolaşıyordu. Babasıyla para için evlendiğinden annesinin ve dolayısıyla onun sevgili kızının cezalandırılması gerekiyordu. Temiz ruhların saf kalabilmek için herhalde dünyanın pisliklerine bulaşmaması gerekiyordu. Bir daha hiç kürk istemeyeceğim Allah'tan diye söz verdi kendine. Böyle küçük istekler insanı şaşırtıyor.